Ayrım 17. Sayfa 166'dan devam. Bu gece zarfında gelinin saçıyla tırnak ve parmakları kınayla boyanırdı. Bu adet gitgide ortadan kalkmıştır. Allah'a kurallarına göre gelinin mikvede dinsel bir arınmadan geçmesi gerekir. Mikve genellikle umumi hamamın özel bir köşesine bulunurdu. Bu arınmaya ailenin hanımları da davet edilir, şarkılı, çalgılı ve ikramlı bir toplantı yapılırdı. Mikve ziyaretine hazırlık olarak güvey nişanlarına hamam için gerekenleri armağan olarak gönderirdi. Bunlar gösterişli bir bohçaya konurdu. Güvey, mikve toplantısını ödemek üzere altın veya gümüş sikkede gönderirdi. Evlenme töreni genellikle kapalı bir yerde, evde ya da sinagogta yapılırdı. İspanya kökenli Yahudilerin nikahının en belirgin özelliği talamo denen, özellikle nikah için kurulan üç yanı ve üstü kapalı yapıdır. Yanları ve tavanı evden veya sinagogtan getirilen görkemli kumaşlardan, özellikle kutsal dolap perdelerinden ibarettir. Talamo da yerin adetine göre belli bir sırada oturulur. Düğün töreninde bu talamo da yapılır. Tören zarfında ayrıca güvey ve gelinin başlarının üstüne hupa olarak yeni bir tallet atılır. Nikah genellikle altın yüzükle kıyılır. Törenden sonra düğün şenlikleri başlar. Bu şenliklerde şarkılı, oyunlu ziyafetler yapılır. Gelinle damada hediyeler verilir. 19. yüzyılın sonunda Yahudi gelini artık Avrupa modasına uygun beyaz bir gelinlik giymekteydi. Bu yüzyılın ikinci yarısında ise Yahudi gelinleri diğer şehirli gelinler gibi hala sırmalı kadife veya atlas giysi giyiyordu. Sırmanın deseni birbirine sarılı dallardan oluştuğundan bu giysiye bindallı adı verilmekteydi. 19. yüzyılın sonunda güvey Avrupa biçimi bir ceket pantolon takımı giyer, başına fes takardı. Daha önceleri görkemli bir kumaştan yapılma, göz alıcı bir entari giydiği sanılmaktadır. Düğün gecesinden sonraki gün geline ilk kez evde kadın giysisi giydirilir, saçı başörtüsüyle kapatılırdı. Günümüzde evliliğin genç yaş yapılması uygun görülür. Geçmişte çocuk denecek kadar küçük yaşlarda kurulan aileler günümüzde yerlerini erkeklerde askerden döndükten sonra kızlarda 20-25 yaşlar arasında yapılan evliliklere bırakmıştır. Tanışma ve anlaşma yoluyla yapılan evlilikler çoğunluğu teşkil eder. Günümüzden bir nesil kadar öncesinde geçerli olan fakat giderek kaybolma yüz tutan adete göre kız isteme iki aşamada yapılır. İlk görüşmeye damat adayı gelmez. Gelin adayı da misafirlerin yanına çıkmaz. İlk görüşme taraflar arasında olumlu geçerse erkek tarafa tekrar gelir. Çiçek ve bonbonyer denilen şekerlik içine badem şekerleri getirilir. Bu görüşmede söz kesilir. Söz kesildikten sonra her Şabat akşamı ömür boyunca birlikte yaşayacağı aileye alışması için sözlü kız damat evine götürülür. Şabat yemeğine katılır ve o gece damadın evinde kalır. Sözlü erkek de haftanın belirli bir günde kız evine gider, yemek yer ve o gece orada kalır. Bayramlarda ilk gün erkeğin ailesi de geçirilir. Gelin ve damat adayı düğünlerden bir hafta kadar önce haham başılığa giderek nişanlanmak istediklerini belirtirler. Evlenmelerine bir engel olup olmadığı belirlenir ve izin verilir. Yapılan törende taraflar haham huzurunda nişanlandıklarını söyler ve evleneceklerine dair söz verirler. Nişan bir belge ile resmileştirilir. Belgede tarafların kimlikleri, düğün için yapılan her türlü harcama, kızın erkek tarafına giderken götürdüğü çeyizin maddi karşılığı, kız tarafının verdiği drahoma miktarı gibi bilgiler kaydedilir. Resmi nikah nişan önce kıyılır. Türkiye Cumhuriyeti Yahudi Cemaati, Lozan'da azınlıklara tanınan haklardan Medeni Kanun'la ilgili olanları reddetmiş olduğundan, Türkiye Cumhuriyeti Haham Başılığı, nişan ve düğün işlemlerini ancak resmi nikah gerçekleştirildikten sonra ifa eder. Sinagogta yapılan düğünden bir gün önce durum müsaitse, taraflar kendi arkadaşlarıyla eğlenerek bekarlığa veda ederler. Bu eğlencenin kaynağı Müslüman Türk düğünlerinde görülen kına gecesi ve gelin hamamı adetidir. Yukarıda belirtilen bu adetler ve örneğin İzmir Yahudilerinde gelin hamamı sırasında gelin adayının başı üstünde roska denilen temizliği ve saflığı simgeleyen şekerli çörek parçaları konması ve kızın bekar arkadaşlarına kısmetlerinin açılması dileğiyle dağıtılması türünden uygulamalar bugün yapılmamaktadır. Düğünden bir gün önce gelin ve damat birbirini görmezler. Düğün saatinde erkek tarafının bir temsilcisi kızı baba evinden çıkarır, gelin ve damat sinagoga ayrı ayrı gelir. Damat salona annesi ve babasıyla birlikte gider. Anne ve baba yoksa babanın yerini dolduracak baba tarafından bir erkek ve annenin yerini dolduracak anne tarafından bir hanım bulunur. Damat ve ailesi kendine ayrılan koltuklara oturarak gelini beklerler. 15-20 dakika sonra gelin ve ailesi salona girer. Gelin babasının kolunda, babası yoksa babasının yerini dolduracak baba tarafından bir beyle veya tek başına salona girebilir. Gelin töreni yapılacağı sinagoga girerken damat ve ailesiyle misafirler ayağa kalkarlar. Gelin ve ailesi yerlerini aldıktan sonra haham gelir. Damat ketubayı imzalamak için topluluktan ayrılır. Hahamın yardımcıları yüzükleri eline takarlar. Gelin sağında, annesi ve babası solunda, kayınvalidesi ve kayınpederiyle ayağa kalkar ve hayır duası alır. Ketuba imzalayan damat, bardak gibi camdan yapılmış bir eşyayı yere fırlatarak veya ayağıyla üstüne basarak kırar. Bu davranış, Bet Amikdaş'ın yıkık olması nedeniyle hiçbir eğlencenin tam olmayacağı, insanlar en mutlu günlerinde dahi bu burukluğu unutmamaları gerektiğine dair Talmudik inanıştan kaynaklanır. Damat eşinin yanına gelir. Bu sırada yeni evli çiftin başları üzerine tallet konur. Talletin üst iki ucundan çiftin anneleri, alt iki ucundan ise babaları tutarak gençlere dünyaya simgesel bir çatı kurarlar. Bu anda düğün duası okunur. Haham, ehalin yani Tevrat tomarlarının bulunduğu dolabın kapılarını açar ve anoten duası okur. Bu duada Türkiye Cumhuriyeti ve Cumhurbaşkanı'na şükran sözleri ifade edilir. Düğün merasiminden sonra davetler genç çifti tebrik ederler. D4 Bar Mitzvah. 13 yaşını bitirip 14'ünden gün almış Yahudi erkek çocuk cemaatte yetişkin bir erkek olarak kabul edilir. Bu hem çocuk hem de babası için büyük bir şeref ve ayrıcalıktır. Çocuk bu durumda dini emirlerini yerine getirmekle yükümlüdür. Bar Mitzvah töreni iki aşamada yapılır. Çocuk ve babası İbrani takvimine göre 13 yaşına bastığı güne en yakın pazartesi veya perşembe günü sinagoga giderler. Çocuğa tefilin takılır. Tora'dan bir bölüm okutulur ve sefer Tora taşıtırılır. Bu töreni izleyen bir cumartesi günü sinagoga davetler çağrılır. Çocuk aile fertleriyle birlikte gelerek kendisine ayrılan koltuğa oturur. Tora'nın okunmasından sonra çocuk da bir bölüm okur, tören sonunda Türkçe olarak ailesine kendisini bu günleri yetiştirdiği için teşekkür eder ve toplum için bir gurur kaynağı olma dileğini de dile getirir. Tören sonunda davetler çocuğu ve ailesini kutlarlar. Aynı gün akşamı bir yemek verilir. Bar mitzvah olan kişiye artık çocuk gözüyle bakılmaz. Aile içinde kendisine bir takım dini sorumluluklar verilir. Babanın olmadığı durumlarda bar mitzvah, kiduş gibi aile içi dini törenler yönetebilir. D5 Bat Mitzvah. Kız çocuk 12 yaşını tamamladığı dönemde 2-3 arkadaşıyla birlikte sinagogda küçük bir tören yapılır. Bu tören dini ve mecburi değildir. Genç kızlar şık kıyafetler giyerler, aileler ve davetler önünde yapılan kısa bir törenden sonra ailelerine teşekkür ederler. K Süslenmiş ketibolar ve kağıt oymaları. A. Ketubalar. İspanya göçmenlerin vardıkları ülkelere beraberlerine getirip pek sevdikleri adetlerinden biri ketuba denilen nikah belgelerini süslemekti. Yahudilerin daha İspanya'da oldukları dönemden elimizde kalmış tezyinatlı ketubalar pek azsa da böylelerinin bulunması İspanya'dan sürülmelerinden önce de ketuba süsleme adetinin varlığını belgeler. İspanya'dan kovulan Yahudilerin Osmanlı İmparatorluğu'nda yerleştiğinin ilk yüzyıllardan kalma elimizde ketuba tezyini örnekleri yoktur. Bildiğimiz ketubaların çoğunluğu 19. yüzyıllandır. İstanbul'da 19. yüzyılın ortalarına dek cemaatin zenginleri arasında görkemli, bol motifli ketubalar ısmarlamak adetti. Orta halliler basma kalıp ketubalarla yetiniyordu. Ketubaların yüzü ikiye bölünmüştü. Üst bölüm serbest fırça çekişleriyle sık bir şekilde çizilmiş, Osmanlı tezyinat sanatına uygun rengarenk bitki motifleriyle doluydu. Alt bölümde ise bitkisel motiflerle sarılı bir yayın içine metin yazılırdı. Metin nikah şartlarına ihtiva etmezdi. Ketubanın süslerinin önceden hazırlandığı, metnin ise nikah törenine yakın bir zamanda doldurduğu sanılmaktadır. Bu çeşit ketubaların bazılarında örneğin bir Boğaziçi manzarası gibi Yahudilerin şehirlerine karşı duydukları sevgi ve gururu belirten minyatürler de yer almaktadır. Bir başka ketuba çeşidinde tezyinatlı birkaç renkli kağıttan oyma tekniğiyle yapılan görkemli ketubalardır. 1890'lardan itibaren matbaalarda basılmış ketubalar kullanılmaya başlanmıştır. İzmir'de 19. yüzyılın başlarına yapılmış ketuba, mağribi kemeri andırır ve İspanyol ketubalarından kalmış bir öğedir. Ketubanın üst tarafı kıvrımlı olarak kesilip üst ortası çıkıntılı yapılır. Sütunlarda kemer, narin renk hatlarıyla çizilmiş dallar ve çiçekli çalılarla doludur. Selanik ketubalarının özelliği ise çift kemerli şekilleridir. Kemerlerin altında metin iki sütun olarak yazılır. Sağ taraftaki sütunda ketubanın asıl metni, sol tarafında ise şartlar vardır. Rodos'taki küçük Yahudi cemaatinde görkemli ketubalar yapılmıştır. Selanik'tekiler gibi iki sütunda yapılır, şartları solda bulunurdu. El motifini taşıyan ve camiye benzer bina resimleri süslü ketubalar mevcuttu. Edirne'den de 19. yüzyıldan kalma aynı dizaynda ve üst tarafında manzara resmi olan bir ketuba intikal etmiştir. B. Kağıt oymaları. Kağıt ve deri oymacılığının Osmanlı sanatının önemli bir yeri vardır. Yahudiler arasında da çeşitli kağıt ve deri oymacılığı teknik ve üsluplarında usta olanlar çıkmıştır. Yahudiler tarafından yaratılmış oymaların arta kalanlarından çoğu 19. yüzyılın ikinci yarısındandır ve hepsi dinle veya halk inancıyla ilgilidir. En büyük grup Şiviti Adonai neydi sözüyle başlayıp Tevrat ayetleri, Tanrı adları, hayır duaları, dualar, melek adları içeren sinagoga ve Sukkah'a asılan levhalardır. Bu levhalarla bazen Yahudiliğin simgelerinden 7 kollu şamdanla 67. zeburu içermesine ötürü Menora adı verilir. Oymaların hemen hepsi sanatkarın adını, kimileri ise yapım tarihini taşır. 1890'larda çalışan Yahudi oymacılığından Yosef Abulafya ile Bohor lakaplı İshak oğlu Yosef Halevi bu konuda ünlüdür. Her iki sanatçının levhaları altın renkli, mavi kağıttan ve çakıyla kesilip üstüne yapıştırılmış beyaz bir dikdörtgenle ibarettir. Menora, On Emir levhaları, Tevrat Tomarı Tacı ve Magen David gibi motifler oymuşlardır. Hayim Yuda Algranti ve David Algranti ustalıkla kağıt kesintilerinden kolajlar yapmışlardır. 1870'lerde etkinlik gösteren Yakov Albağlı adlı oymacı da hazır kesintileri olan kolajlar yaratmıştır. Osmanlı tezyin sanatı, Yahudi kağıt oymacılığında üslup ve şekillerde çiçek ve bitki örnekleri, sarmaşık bitki deseni, ay yıldız gibi Türk motifleriyle etkili olmuştur. Ayrıca Kuzey Afrika, Doğu ve Orta Avrupa'daki Yahudi cemaatlerine gören yapı ve motif göreneklerine olan ilgi de dikkat çekicidir. Menora'dan başka iki çift parmağa bölünmüş tek veya çift el simgesi mevcuttur. Kohenlerin cemaati kutsadıklarında yaptıkları el hareketini gösterir. Bundan başka Tevrat tomarı yani Sefer Tora tacı motifi ve karşılıklı olarak şaha kalkan iki geyik Avrupa Yahudilerinin oymalarında ve dini eşyalarında sıkça görülür. L. Türk Yahudilerinin ev ve sinagog mimarisi. A. Evler. Evlerin tipik özellikleri arasında üst katların çıkmalı pencerelerinin yukarıdan aşağıya açılır kapanır olması yer alır. İlk katları ve temelleri taştandır. Üst katlar ahşaptır. Bu özellikler Yahudiler bir semtten bir semte geçerken de evlerin mimari stiline girmeye devam ediyordu. Bu mimari stil ailelerin geleneklerine ve bütünlüklerine daha önceki mahallelerde olduğu gibi katkıda bulunuyordu. Bu tür evlerin sıkça bulunduğu Galata bölgesinde 19. asrın sonlarına doğru ve 20. yüzyılın başlarında cumartesi günleri padişahın onayıyla mahalli bankalar kapanır ve yöre bir Doğu Avrupa şetetli görünümü alır. Sinagoglar dolardı. Öte yandan bir zamanlar kalabalık bir Yahudi nüfusu barındıran ve birçok hahamın yaşadığı Kuzguncuk'ta kırmızı tuğladan temeller ve ilk katların üzerine yükselen diğer ahşap katlarıyla Yahudi evleri tipik mimarlarını sergiliyordu. Keza Ortaköy'deki Las Dizi Ocho yani 18'ler sıra evleri de aynı mimariyi yansıtır. 18 İbranice'de yaşam kelimesiyle bağlantılıdır. Diğer taraftan evlerin üzerindeki taş levhalara kazınmış olan ve evin inşa tarihini belirten İbrani tarihini miladi tarihe çevirmek için son 3 rakamına 1240 eklemek gerekir. Yani 5659 bölü 1899 gibi. B. Sinagoglar. Türkiye'deki sinagogların bugünkü durumu cemaatlerin durumundan durumunu yansıtır. Yahudilerin terk ettiği kasaba ve şehirlerin eskiden Yahudi ahalisi oturmuş olan mahallelerinde bulunan sinagoglar ıssız ve yıkıktır. Büyük şehirlerde yeni mahallelere taşınan Yahudiler bir yandan kendilerine yeni sinagoglar inşa ettirmiştir. Öte yandan da kimi eski sinagogları onarıp cumartesi ve bayram günleri kullanmaktadırlar. Sinagoglar genellikle yüksek bir duvarla çevrilidir. Önlerine bir avlu, bu avluda suka kurulacak bir yer, bazen de küçük bir din okulu vardır. Yahudilerin sinagogların çoğu taş ve sıvalı duvarlardan inşa edilmiş, damları ise ahşaptır. İç yapısında farklar vardır, kimileri dikdörtgen, kimileri merkezcidir. Ortasında teva bulunan sinagoglar olduğu gibi teva bir uçta, arka duvarın dibinde de bulunabilir. İzmir ve yöresindeki kasabalarda mahalli bir sinagog tipi mevcuttur. Binanın ortasında çatıyı tutan 4 sütun sinagogun tavanını 9 eşit kareye böler. Orta karenin altında teva bulunur. 4 sütunun tevanın kenarlarını oluşturduğu görüldüğü gibi sütunları taşınır olan tevaya sadece çerçeve teşkil ettiğiyle vakidir. Tavan süslü tahtalar ve alçık kabartmalarla kaplıdır. Bilhassa teva üzerindeki süsler zengin olur. Sütunlara, tavan ve duvarlara geometrik desenler, bitki ve bazen manzara resimleri işlenmiştir. Dua edenlere mahsus koltuk sıraları, sinagog duvarları boyunca ve tevanın çerçevesinde düzenlenmiştir. 15. ve 16. yüzyıllarda Yahudiler, geldikleri şehir ve memleketlere göre cemaatlere ayrılmışlar ve bu cemaatlerin kendi üsluplarına göre dua ettikleri ayrı sinagoglar kurmuşlardır. 17. ve 19. yüzyıllar arasında bu cemaat farkları silinmiş ve yeni sinagoglar yapılmıştır. 19. yüzyılda ve 20. yüzyılın başlarında inşa edilen birkaç yeni sinagogda ise İtalyan sinagogların mimari üslubunun etkileri görülür. Sinagogların mimarisine İspanya'dan getirilen gelenekler ve Osmanlı mimarisinin etkisi, değişik cemaatlerin sinagogun yapısına etkisi, üst üste yapılan onarımların ayırt edilip sinagogun asıl halinin nasıl tespit edilebileceği gibi hususlar ise etraflı araştırmanın ürünü olabilir. C. Türkiye sinagogları. Anadolu topraklarına Yunanlılar ve Romalılar tarafından esir alınarak getirildikleri sanılan Yahudilere Ege bölgesine yani Edremit, Bergama, İzmir, Efes, Ödemiş, Milas, Foça gibi ve Bursa, Ankara, Konya, Tokat, Samsun, Trabzon ve Gaziantep vesairede rastlanmıştır. Bunlar sinagoglar inşa etmişler ve arkeolojik kazılarda 3. ve 4. yüzyıldan kalan Priene, M.Ö. 2. yüzyılda deprem sonucu kılan, M.Ö. 1. yüzyılda tekrar yapılan Sardis sinagogu ortaya çıkmıştır. Bugün kullanılan Bursa, Ankara, İzmir yani Bet İsrail, Karataş, Signora, Çarşı, Şaar, Aşamayim, Alsancak, Etz Hayim, Aydınlılar, Bikur Holim, Şalom, Hevra, Roş Aar ve Algazi. Adana İskenderun sinagoglarıdır. İstanbul sinagogları İstanbul Cemaati Bahsi adına incelenmiştir. Türkiye'deki sinagoglarla ilgili resimli ve ayrıntılı bir araştırma Anatolian Synagogues adlı eserde mevcuttur. Bu kitapta yer alan sinagoglardan bazıları Ankara, Adana, Antakya, Bergama, Bursa, Geruş, Bursa Mayor, Çanakkale, Çorlu, Edirne, Gaziantep, İskenderun, İzmir, Algazi, Aydınlılar, Et Hayim, Bet İsrail, Bikur Holim, Signora, Roş Aar, Hevra, Şaar, Aşamayim, Kilis, Kırklareli, Sart, İstanbul yani Balat Ahrida, Eliyahu, Kassorya, Or Ahayim, Selanik, Yambol, Bakırköy, Burgaz, Aşkenaz, Caddebostan, Hasköy, Maalem, Haydarpaşa yani Hemdat İsrail, Kuzguncuk yani Bet Yakov ve Virane, Bet Nisim, Neve Şalom, Ortaköy Etz Ahayim, Sirkeci, Şişli, Çorapçıhan, Kalkadoş, Yeniköy, Karaköy ve bazıları. M. Türk folklor ve edebiyatında Yahudi tipleri. Cevdet Kudret'in Orta Oyunu ve Karagöz adlı kitaplarına dayanan Rıfat Bali'nin araştırmasına göre Orta Oyunu'ndaki 27 oyunun 14'üne yalan Cuddu yani Yahudi, korkak, Türkçeyi bozuk bir İspanyol Yahudisi şivesiyle konuşan, dövülen, dini kitaplar okuyan ve kuyumcu, sarraf, tefeci gibi mesleklerle iştigal eden Samuel Efendi, Mişon Usta, Bohoraçi gibi isimler taşıyan, çıfıt diye anılan bir kişidir. Karagöz'de derlenen oyunlarda ise Yahudi, hamal, sarraf, eskici, kibritçi, bezirgan mesleklerini uygular. Balat'ta oturur, eziyet görür, dayak yer. Araştırmacıların atasözlerine Yahudilerle ilgili verdiği bazı örnekler arasında Yahudi züğürtleyince eski defterleri karıştırır. Yahudi pazarlığı, çıfıt enginarı gibi boy boy, havraya çevirmek yani döndürmek ve bazıları yer almaktadır. Araştırmacı Yahudi tiplemesinin başlangıç noktasının Akbaba Mizah dergisi ve bazı karikatüristler yani Cemal Nadir gibi olduğunu sanarak bu dergide Salomon tipi altında bir Yahudi karakteri oluşturduğunu belirtiyor. Türkiye'de yayınlanan Yahudi fıkraları ile ilgili kitaplardan Salomon fıkraları Türkiye'de 3-4 kez yayınlanmıştır. Yani Mişon, Salomon, Haymaçi, Bohoraçi, Rebeka, Raşelika, Sultana ve bazıları. Yahudilerin Türkçe'yi bozuk şiveyle konuşması, korkaklık, maddiyatçılık, tüccarca düşünmek, cimrilik, hesabını bilme ve bazıları yer almaktadır. Kitaplarda yer alan kıvrık burun, keçi sakal ve bozuk şiveyi yansıtan karikatürlerle beraber yukarıdaki mesajları veren fıkraların, onları okuyan ve Yahudileri tanımayan ortamlara mensup kişilerin zihninde Yahudi'ye karşı peşin ve olumsuz yargı oluşturması doğaldır. Salomon fıkralarının 1940'lı yıllarda ve Türkiye'de Nazi propagandasının yaşandığı bir ortamda yazılması, Yahudi'ye karşı olumsuz bakışın güçlenmesine neden olmuşsa da, günümüze dek fazla bir özgünlük yüklenmeden gelmesi de ayrımcılık unsurunu çağrıştırmaktadır. Ayrım sonu. Sayfa 180.